Cariyeler Keyla'yı mucize vaasına getirildiği günden beri tutulduğu dar hücreden aldıktan sonra yıkayıp temiz giysiler giydirdiler. Siyah upuzun kıyafetini, saçlarını ve yüzünü kısmen örten bir başörtüsü tamamlıyordu. Hazırladıktan sonra Keyla'yı ana kapıya götürdüler. Orada kendisini dağın eteklerine götürmek üzere 4 silahlı muhafız bekliyordu. Hücresinin ağır havasından sonra çöl havası temiz ve ılıktı. İçine çekince kendisini iyi hissetmişti. Uzun zamandır başına gelecekleri merak etmeyi bırakmıştı. Uyuşuk bir kabulleniş hali içindeydi. Dağ yolunun yarısına geldiklerinde aşağıdaki yeşil bahçelerdeki havuzlardan birinin yanında bir kalabalığın toplandığını fark etti. Belirgin bir şekilde yarım daire halinde duruyorlardı. Hepsi erkekti. İyice yaklaştıklarında kalabalığın ortasında bir adamın yere serili halılar üzerinde bağdaş kurmuş oturduğunu gördü. Üzerinde yerel giysiler, şalvar, siyah bir yelek ve türban vardı. Yüzünü kapatan poşuya karşın Adem'i tanımıştı. Birden keyfi yerine gelmişti. Neredeyse bir ay önce elinde tuttuğu International Herald Tribune gazetesiyle fotoğrafının çekildiği günden beri onu görmemişti. Bir an ona doğru koşmak istemişti. Bu vahşi ve acımasız güruğun içinde güvenebileceği tek kişiydi. Onun kendisini koruyacağını biliyordu. Umutsuzluğunun zifiri karanlığında bir umut ışığıydı o. İleriye doğru atılmak için hamle yaptı. Ama kollarından tutan adamlar tempolarını bozmadan yürümeye devam ettiler. Birden önüne bir adam çıktı. Elinde tuttuğu ve yüzüne doğrulttuğu kocaman profesyonel bir kamerayla geri geri yürüyordu. "Gülümseyin lütfen küçük hanım," diye rica etti adam. "Buraya bakın lütfen küçük hanım." İngilizcesi neredeyse hiç anlaşılmıyordu. "Çekil başımdan," diye bağırdı Keyla. Adama doğru bir hamle yaptı. Ama geriye doğru sıçrayan fotoğrafçıya erişemedi. Muhafızlar kollarından tutup çektiler. Kameraman çekmeye devam etti. Yarım daire oluşturmuş silahlı ve maskeli adamların ortasına gelmişlerdi. Keyla zavallı bir halde Adem'e seslendi. "Lütfen, Adem ne olursun durdur onları. Canımı yakmasınlar lütfen." Adem bir emir verdi ve kollarından tutan muhafızlar Keyla'yı zorla Adem'in yanına, parlak renkli desenleri olan halının üzerine oturttular. Kameraman cihazı üç ayaklı bir fotoğraf sehpasına monte ettikten sonra eğilerek aleti Adem'in yüzüne odakladı. Kameradan hafif bir vızıltı yükseldi. Adem yüzünü örten poşuyu çıkardı ve doğruca kameranın merceğine bakmaya başladı. "Keyla," dedi adam ve çok hafif Fransız aksanı saklı, neredeyse mükemmel İngilizcesiyle devam etti. "Bu çekim sana iyi bakıldığını annene göstermek için yapılıyor. İstediğin mesajı yollayabilirsin ona. Kameraya doğru konuş. Ona parayı bir an önce göndermesini söylemelisin. Para gelince seni bırakacaklar ve bu tatsız durum sona erecek. Seni hemen evine, annenin yanına gönderecekler. Anladın mı?" Keyla şaşkın bir halde başıyla onayladı. "Başörtünü çıkar," diye yumuşak bir sesle rica etti Adem. "Annen yüzünü görebilsin." Sanki trans halindeymiş gibi yavaşça başörtüsünü çıkartıp omuzlarına bıraktı. "Şimdi kameraya doğru bak. Tamam işte böyle. Şimdi annene bir şeyler söyle. İçinden geldiği gibi konuş." Keyla derin bir nefes aldı. "Merhaba anneciğim, ben Keyla." Durup kafasını salladı. "Özür dilerim, bu çok saçma oldu. Zaten kim olduğumu biliyorsun." Yeniden kendini toplayarak devam etti. "Bu adamlar beni bu korkunç yerde tutuyorlar. Çok korkuyorum. Bana çok kötü şeyler yapacaklarından eminim. Onlara para göndermeni istiyorlar. O zaman beni serbest bırakacaklarına söz verdiler. Anneciğim lütfen bana yardım et. Bana zarar vermelerine izin verme." Yüzünü elleriyle kapatarak hıçkırıklar içinde ağlamaya başladı. Dehşet ve acı içindeki sesi parmaklarının arasından boğuk bir halde duyuluyordu. "Ne olursun canım anneciğim, beni sadece sen kurtarabilirsin." Hıçkırıkları giderek şiddetlendi ve söyledikleri anlaşılmaz hale geldi. Adem ona yaklaştı ve saçlarını okşadı. Sonra doğruca kameraya bakarak konuşmaya başladı. "Bayan Bennett, kızınızın başına gelenlerden ötürü ne kadar üzgün olduğumu anlatamam. Keyla çok hoş bir genç kız. Böyle bir duruma düşmesi gerçek bir trajedi. Gerçekten çok özür dilerim. Keşke yapabileceğim başka bir şey olsaydı. Ne var ki bu adamların hareketlerinden ben sorumlu değilim. Kendilerine göre yasaları var. Bu dehşete yalnızca siz son verebilirsiniz. Kayla'nın size söylediğini yapın ve fidyeyi ödeyin. O zaman güzel kızınız hemen size gönderilecektir. Adem sözleri bitince kameranın önünden çekildi ve yerini dört maskeli adam aldı. Silahlarını bir kenara bırakmışlardı. Kayla'yı ayağa kaldırdılar ve yüzünü kameraya çevirdiler. İçlerinden biri bir tutam sarı saçını sıkıca kavrayıp sertçe çekti. Diğer maskeli adam sağ taraftan görüntüye girerek gergedan boynuzundan yapılma kınından çıkardığı hançeri ve kemerindeki 25 santimetrelik bıçağı sergilemeye başladı. Bıçağın üzerine Arapça altın harflerle bir takım yazılar işlenmişti. Bıçağı Kayla'nın gırtlağına dayadı. Ucu kadife tenini delecek gibi duruyordu. "Hayır, lütfen," diye geveledi Kayla. Grup bir dakika hiç hareket etmeden bekledi. Sonra adam bıçağı yavaş hareketlerle ucu sol göğsüne değene kadar aşağıya indirdi. Bıçağın keskin kenarı elbisesinin kalın kumaşını sıyırıyordu. Sonra adam boşta kalan eliyle Kayla'nın sağ göğsünü kavradı ve oyun oynar gibi çalkalamaya başladı. Kayla karşı koymaya çalıştıkça onu tutan adamlar maskelerinin altından kıs kıs gülüyorlardı. Rüzgarın taşıdığı kan kokusunu almış çakallar gibi uluyorlardı. Bıçaklı adam parmağını elbisesinin yakasından geçirip önünü açtı. Sonra bıçağı elbiseyle Kayla'nın çıplak teni arasına soktu. Soğuk metali hisseden Kayla, göğüslerinin arasına doğru hareket eden bıçağa bakmaya başladı. Elbise iyice açıldı ve Kayla'nın bir göğsü ortaya çıktı. Cildi süt ama göğüs ucu yakut gibi kırmızıydı. Adam bıçağı kınına soktu ve elini açık yakadan içeri soktu. İki göğsünü birden dışarı çıkardı ve o kadar sıkı avuçladı ki hassas meme uçları dışarı fırlayan Kayla acı içinde bağırdı. Sonra göğüslerini bıraktı ve parmağını ince kumaşın yırtığına takıp bileklerine kadar parçaladı. Kayla çırılçıplak kalmıştı. Fotoğrafçı kamerayı Kayla'nın vücuduna odaklayıp her ayrıntısını uzun uzun kaydedip kasıklarındaki sarı tüylere doğru inmeye başladı. Kayla uysal bir şekilde duruyordu. Dört adam onu sırt üstü yere yatırıp bacaklarını iki yana açtığında da hiç karşı koymadı. Her kolunun başında birer adam vardı ve bileklerinden sıkıca tutuyorlardı. Diğer ikisi de ayak bileklerini tutmuş, bacaklarını iyice açmışlardı. Kamerayı cinsel organına odaklamış çekim yapıyorlardı. Kayla başını sallayarak karşı koymaya çalışıyordu. "Lütfen bunu bana yapmayın," diyerek yalvarmaya başladı. "Lütfen." Başında duran adam kemerini açıp pantolonunu ayak bileklerine kadar indirdi. Kayla'nın cinsel organına bakarak sağ avucunun içine tükürdü ve penisinin her tarafına yaydı. Kamera tüm hareketlerini izliyordu. Penisi sertleşmiş ve simsiyah kıllarından dışarı fırlamıştı. Devasa denecek kadar büyüktü. Kalın mavi damarlar kamışının etrafında sarmaşık gibi dolanıyordu. Kayla kocaman açılmış korku dolu gözleriyle sesini çıkarmadan bu manzarayı izliyordu. Adam bacaklarının arasına diz çöküp Kayla'nın üzerine doğru eğildi. Tekmelemeye çalıştığı adam buna izin vermeyerek bacaklarını iki yana açtı. Üzerine abanan adamın kaslı kalçası bir gorilinki gibi kıllıydı. Adamın kalçası üzerinde gidip gelirken Kayla canhıraş bir çığlık attı ve tüm vücudu kasıldı. Adam Kayla ile işini bitirirken etraflarında çember olmuş diğer adamlar da pantolonlarını indirmiş aletleriyle oynayarak sıranın kendilerine gelmesini bekliyorlardı. Biri işini bitirip kalktığında diğeri derhal onun yerini alıyordu. Dördüncü tecavüzden sonra Kayla tamamen hareketsiz kalmıştı. Ne mücadele ediyor ne de ses çıkarıyordu. Altıncıdan sonra bol miktarda kan gelmeye başlamıştı. Soluk teniyle tezat oluşturan parlak kırmızı sıvı kasıklarından akıp gidiyordu. Onuncu adam da sırıtarak kalkıp uçkurunu topladığında kamera Adem'in olan biteni ifadesiz bir şekilde izleyen yüzüne odaklanmıştı. Kameraya baktı. "Tüm bunlara tanık olduğunuz için çok üzüldüğümü bilmenizi isterim Bayan Bernick," dedi sakince. "Kızınızın buna daha fazla dayanabileceğini sanmıyorum. İkimiz birlikte buna bir son verebiliriz. Tek yapmanız gereken Hong Kong'daki bir banka şubesine 10 milyar Amerikan doları tutarında bir transfer emri vermeniz. Kayla'ya bunu yapan adamlarla nasıl temasa geçeceğinizi biliyorsunuz. Parayı göndermeye hazır olduğunuzu onlara haber verdiğinizde hesap bilgileri size iletilecektir." Hazel gün boyunca BlackBerry telefonunu boynundan sarkan bir kordona bağlı olarak bluzunun içinde taşıyordu. Yapışkan bir bantla göğüslerinin arasına sabitlemişti. Böylece koşarken, paraşütle atlarken ya da adamlarla birlikte eğitim yaparken ikinci kez çalamadan cevap verebilecekti. Geceleri yastığının altına koyuyor ve uyandığında sıklıkla kendisini telefonu elinde tutarken buluyordu. Kendisini ancak böyle Kayla'ya yakın hissediyordu. Sonunda çaldığında kıdemli ajanlarını günlük bilgilendirme yapan Hector Cross'la birlikte operasyon odasındaydı. Crossbaum'un güvenlik işleri tüm etkinliğiyle sürmek zorundaydı. Hector, Kayla'nın kaçırılmasının yarattığı kargaşadan yararlanabilecek olan düşmanların her an yeni bir sürpriz saldırıda bulunabileceklerinin farkındaydı. Toplantı sona erdiğinde Hector masanın çevresinde oturanlara baktı. Sorusu olan, "Güzel, sizi daha fazla..." Hazel'ın safari gömleğinin altındaki BlackBerry çalmaya başlayınca Hector konuşmasını yarıda kesti. "Hemen çıkın, bizi yalnız bırakın, hemen!" diye sertçe seslendiği adamları emri hemen yerine getirerek kapıya yöneldiler. En son çıkan Paddy kapıyı arkalarından kapattı. Hazel telefonu çoktan kulağına götürmüştü. "Alo, kim arıyor? Konuşun lütfen." Hector yanına gidip omuzlarından tutarak hafifçe sarstı. "Hazel, bu bir arama değil. Kısa mesaj veya bir dosya eki olmalı." Telaşlı haliyle Hazel, zil sesinin farklılığını anlayamamıştı. Hızla tuşlara dokunup mesajı buldu. "Haklıymışsın," dedi, "bir dosya ekiymiş. Fotoğraf ya da videoya benziyor. Evet, bir video. Büyük bir dosya. 12 megabayt." "Dur, hemen açma." Hector, Hazel'ı durdurmaya çalıştı. Kötü bir şey olduğu içine doğmuştu ve önce onu buna hazırlamak istiyordu. Fakat Hazel onu duymamış gibiydi. Videoyu çoktan cihazın ufak ekranında izlemeye başlamıştı. "Kayla bu," diyerek neşeyle haykırdı. "Hayatta. Ah Tanrım, sana şükürler olsun. Gel izle Cross." Hector masanın diğer tarafına geçip yanına geldi. "Zavallı bebeğim, çok güzel görünüyor ama çok da üzgün." Ekranda Kayla bir halının üzerindeki maskeli ve silahlı Arapların arasında oturan adama doğru yürüyordu. Adamın yüzü bir eşarpla gizlenmişti. Fakat kamera ona başı ve omuzları ekranı kaplayıncaya kadar yaklaşmıştı. Adam yüzünü gizleyen eşarbı çıkardı. "Kim bu adam Cross, tanıyor musun?" Hazel heyecanla sordu. "Hayır, daha önce hiç görmedim. Fakat artık asla unutmayacağım," dedi Hector kısık sesle. Adem kısa konuşmasını yaparken ikisi birden zehirli bir yılanı izler gibi sessizce bakıyordu küçük ekrana. "Fidyeyi ödeyin. O zaman güzel kızınız hemen size gönderilecektir," diyerek konuşmasını bitirdi Adem. "Ödeyeceğim," dedi Hazel fısıltıyla. "Onu geri getirmek için ne kadar gerekiyorsa ödeyeceğim." "Ne yazık ki size yalan söylüyor Bayan Bernick," dedi Hector sakin bir sesle. "Söylediği her şey yalan. Karşımızdaki canavar ve o adam da bir yalan ustası." Ekrandaki görüntü değişti ve elinde bıçak olan Arap Kayla'ya yaklaştı. "Ona zarar vermeyecek. Hayır, yapmamalı bunu. Ne isterlerse ödeyeceğim. Bebeğimi incitmemeleri için her şeyimi vermeye hazırım." Sesi isterik bir halde yükseliyordu. "Metin olmalısın. Kayla'nın iyiliği için metin ol." "Bunlar hayvan değiller, değil mi?" dedi Hazel. "Kendilerine hiçbir kötülük yapmamış olan masum bir kıza zarar veremezler, değil mi?" "Hayır, hayvan değiller. En vahşi hayvanlar bile bu yaratıklarla karşılaştırıldığında iyi ve asil kalır. Ekrandaki Arap, Kayla'nın karşısına geçip ürkütücü erkekliğini ortaya çıkardı. Hazel hıçkırarak ağlamaya başladı ve Hector'ın eline uzandı. Dehşet tüm korkunçluğuyla ekrana yansıyınca sesi kesildi. Yüksek ateşli bir hasta gibi titremeye başlamıştı. "Hemen kapat şunu," diye emretti Hector. Ama Hazel başını salladı. Hector'ın elini kavrayışı çelik bir mengene gibiydi. Hector hissettiği gücün şiddetine inanamıyordu. Elini kurtarmak için hiç çaba harcamadı. Acıdan gözleri sulanmasına karşın ona verebileceği en küçük bir rahatlama duygusunu bile esirgemekten kaçınmıyordu. Kayla'nın maruz kaldığı peş peşe tecavüzler bitmek bilmiyordu. Hector içinde yükselen öfkenin bir benzerini daha önce hiç hissetmemişti. Adem'in görüntüsü yeniden ekrana geldiğinde Hector öfkesini nereye yönlendireceğini görmüştü. Adamın yüzüne bakarak tüm hatlarını adeta zihnine kazıdı. Sonunda korkunç içerikli video sona erdi ve ekran karardı. Bir süre boş ekrana bakmaya devam ettiler. "Mümkün olsa öderdim bu parayı," diye fısıldadı Hazel. "İstedikleri para yok sizde. 10 milyar dolar," dedi Hector. Hazel başını salladı ve elini bıraktı. "Benlik petrol bana ait değil, hissedarlara ait. Hisseli sermayenin %73'ü Henry'nin yatırım fonuna ait. Bu hisselerde oy hakkım var ama kesinlikle elden çıkaramam. Benim şirketin ödenmiş sermayesinde sadece %2,5 payım var. Onları ve sahip olduğum diğer tüm varlıkları satsam ancak 5 milyar ya da 5,5 milyar ederler. Belki de onlarla pazarlık edebilirim." "Aklınıza bile getirmeyin," dedi Hector. "20 milyarınız da olsa yeterli olmayacaktı. Başka bir şey istiyor bu adamlar." "Başka ne yapabiliriz peki?" "Tarık ve Utman dönene kadar onları oyalamalıyız. Onlara parayı bulmaya çalıştığınızı ama bunun zaman alacağını söyleyin. Bir şeyler söyleyin işte. Yalanlarına karşılık bizim yalanlarımızı sunun." "Peki sonra?" "Bilmiyorum," diyerek itiraf etti Hector. "Bu aşamada kesin olarak bir tek şeyden eminim." Hazel videoyu seyretmeye başladığından beri ilk kez bakışlarını Hector'a çevirdi. Sanki onu ilk kez görüyormuş gibiydi. Yüzü sert bir mermerden yontulmuş gibiydi. Nefret dışında tüm diğer insani duygulardan arınmış bir ifadesi vardı. Yemyeşil gözleri çakmak çakmak olmuştu. Bu yüz Nemesis'in maskesiydi. Dipnot, Nemesis, Yunan mitolojisinde intikam tanrıçası. "Emin olduğun şey nedir?" "O çocuğu oradan çıkaracağımdan ve beni durdurmaya kalkan herkesi öldüreceğimden eminim." Hazel içinde gelgit dalgası gibi kabaran garip bir duygu hissetti. "İşte bir erkek. Henry Bannock'ı kaybettiğinden beri ilk kez gerçek bir erkek vardı karşısında. Beklediğim adam buydu işte. Onu istiyorum," diye düşündü kendi kendine. "Ona ihtiyacım var. Kayla ve benim ona ihtiyacımız var. Ah Tanrım, ona o kadar ihtiyacımız var ki."